Apar ekranlarından mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Ekonomide sabahla karşınızdayız. Değerli izleyenler, haftanın son işlem gününde piyasalar ne yapacak, hangi gelişmeler takip ediliyor? Tüm ayrıntıları aktaracağız. Bugün piyasalar bu arada Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak. Amerika piyasaları kapalı. Almanya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Avrupa borsalarında işlem yapılmayacak ve Hong Kong borsası da Kutsal Cuma nedeniyle bugün kapalı olacak ki Asya'da bu arada tatil nedeniyle işlem hacimleri düşük, seans saatleri içerisindeyiz. Az sonra bütün detaylarına bakacağız. Şimdi küresel endeksleri aslında Asya ile giriş yapmış olduk. Bir geneline bakalım. Amerika ile başlayacağız. Özellikle Amerika'da dün iyi gelen veriler ve Biden'ın açıklamaları ile birlikte, altyapı paketi açıklamaları ile birlikte Amerika'da endeksler günü pozitif sonlandırdı. Hatta S&P 500 tarafında rekor seviyeyi gördük. İlk kez 4000 puanın üzerine çıktı ve rekor kırdı S&P 500. Şimdi Amerika borsalarında vadeli görünüme bakacağız. Bugün tatil nedeniyle kapalı dedik. Ancak Amerikan vadelilerine döndüğümüzde orada pozitif bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. S&P bir miktar altında, 4016 puanda S&P 500 endeksi. Nasdaq artı da 13359 puanda. Dow Jones'ta ise yatay negatif bir seyir görüyoruz. Yakından bakalım şimdi. Dow Jones ve S&P 500 aynı zamanda Nasdaq'taki görünümü ekranlara getirdik. S&P 500 4016 puanda, dün 4019 puanı görmüştü. %1.18'lik yükselişle rekor bir kapanış gerçekleştirdi. S&P 500 endeksi rekor seviyeleri takip ediyoruz. Bu arada Amerikan tahvillerindeki görünümü de ekranlara getirelim. Bu hafta yine aslında 1.60'lar seviyesinde dengelendi mi diye sorarken hafta başında, hafta ortasına doğru da yine hareketlenmeyi takip ettik. 1.70'li seviyeleri izledik. Bu arada Amerikan tahvilleri de ekrana yansıyor. 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık seviyeleri ekranlarınıza getiriyoruz. 10 yıllık tahvillerde yeniden 1.70'in altını test ettiğini söyleyebiliriz. 1.67 seviyelerinde %0.36'lık geri çekilmeyi takip ediyoruz. Amerika endekslerinde pozitif görünüm var. S&P 500 rekor kırdı ve tahvil tarafında da 10 yıllık tahvil faizinde de geri çekilmeyi izliyoruz. Stratejist Yeliz Karabulut son durumu değerlendirdi. Özellikle endekslerdeki görünüme ilişkin, önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerini paylaştı. Şimdi o açıklamalara bir kulak vereceğiz.
İstihdam talepleri vardı. Orada olumsuz bir, daha doğrusu beklentilerin üzerinde bir istihdam talebi söz konusuydu. Başvuruları söz konusuydu. Tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Biraz önce söylediğim gibi iyi veri kötü piyasalar olarak algılanabilir. Mesela oradaki beklenti de özellikle %6.2'den işsizlik verisinin %6'ya doğru gelmesi. Şimdi FED tarafındaki beklentiler de oldukça aşağı doğru revize edildi işsizlik tarafında. Şimdi bunun tabii ispatı şeklinde erdatalar gelmesi halinde her ne kadar faizde hareket etmeyecek olsalar bile ilk işaretlerin alınması ya da beklenilmesi halinde burada piyasalarda ciddi anlamda satış baskısı görülebilir. Biden altyapı paketinin de 2 trilyon dolar. Burada özellikle tabii ki hem cumhuriyetçiler, demokratlar tarafını aynı zamanda ikna etmesi nasıl olacak? İlerleyen zamanlarda takip edeceğiz ama şu anda pozitif olarak yansıyor. Ama ben Nisan ayında özellikle bu 10 yıllık tahvil faizlerindeki volatilitenin, hareketin oldukça kuvvetli olmasını bekliyorum. Bu da tabii ki özellikle finansal piyasalardaki güçlü bir realizasyona neden olabilir diye düşünüyorum. 1.70'in üzerindeydi. 2 yıllıklar birazcık daha yavaş hareket ediyordu. Mesela 5 yıllıklar da buradaki hareket oldukça kuvvetli. Buradaki hareket oldukça kümüle yukarıya doğru taşınabilir diye düşünüyorum. Biraz önce söylediğim gibi mesela örnek veriyorum. Bill Gross'un mesela açıklamaları vardı. Eğer %3, %4 gibi eğer geçici de olsa bir enflasyon beklentisi olursa tabii ki tahvil yatırımcıların burada nasıl pozisyon alacağı ve tahvil tutmanın oldukça maliyetli olduğunu düşünüyorum. Yani eminim şurada tahvil tarafındaki yatırım yapan yatırımcıların ciddi anlamda streste bekliyorlar diye düşünüyorum. Yani güçlü dataların gelmesi halinde buradaki tablo oldukça sertleşebilir. Dik durumun yukarıya doğru oldukça taşınabilir diye düşünüyorum. Bu da tabii ki özellikle finansal piyasalarda sert satış baskısı olabilir. Tahvil cephesindeki hareketinde belirsizlikle birlikte çıkışların oldukça kuvvetli olması beklenebilir diye düşünüyorum. Şu anki durum birazcık daha aşı çalışmalarına birazcık daha bağlı ama ABD tarafı oldukça kuvvetli gidiyor. Avrupa Birliği'ndeki hareket de birazcık daha sınırlı bir durumun olduğunu görüyoruz. Orada da özellikle eleştirilerin olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Kapanmalar söz konusu. Bunlar birazcık daha önüne geçebilir ama ilerleyen zamanlarda özellikle aşı sayılarının artması, şirketlerin artması ya da uzlaşının olması Avrupa'daki hareketi birazcık daha hızlandırırsa muhtemelen Nisan ayı ortası itibariyle Avrupa tarafındaki hareket de birazcık daha sert olabilir diye düşünüyorum. Oradaki durumda özellikle küresel itibariyle değerlendirdiğimiz noktada ise birazcık daha finansal piyasalardaki ciddi realizasyonun önündeki hareket ise özellikle Avrupa Birliği'ndeki bu aşılama çalışmaları oldukça yavaş gidiyor olması denilebilir diye düşünüyorum.
Değerli izleyenler, Avrupa borsalarıyla devam edeceğiz. Paris, Frankfurt ve aynı zamanda İngiltere'yi de ekleyelim. Bugün onlar aslında Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak. Ancak dün günü pozitif sonlandırdılar. Frankfurt'a yakından bakacağız şimdi. 15.107 puanla %0,66'lık yükselişle dün günü sonlandırdı Frankfurt. Bu arada dünkü yükselişte Euro bölgesi PMI verilerinin etkisi vardı. Euro bölgesi PMI verisi beklentilerin üzerinde geldi. Mart ayında 62,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu arada Avrupa borsalarının geneline baktığımızda da Madrid'de geri çekilmeyi, Londra, Frankfurt ve Paris'te ise yükselişleri takip ettik. Paris'te de yükseliş yarım puanın üzerinde gerçekleşti. Euro bölgesi imalat PMI verisinden bahsettik az önce. İmalat sanayi endeksi verilerinin ardından işte dün günü yükselişle kapattı Avrupa borsaları. Euro bölgesinin Mart ayına ilişkin verisi borsayı destekledi. Peki PMI verilerinin özellikle salgın döneminde beklentilerin üzerinde gelmesi ne ifade ediyor? Nasıl yorumlamak gerekir? Önümüzdeki sürece ilişkin neyi işaret ediyor diye sorduk. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sefer Şener de bu sorumuzun yanıtını verdi. Bir kulak verelim şimdi o açıklamalara.
Yeni siparişlerin yani ihracata dönük yeni siparişlerin yukarı yönlü olması bu son derece sevindirici açıkçası. Çünkü ihracat odaklı büyümeyi hedefleyen bir ülkeyiz biliyorsunuz. Son dönemde ihracattaki PMI verilerinin yani ihracat siparişlerinin artıyor olması son derece olumlu. Yani sizin beyan ettiğiniz girdi maliyetlerindeki artışa rağmen, döviz piyasasındaki volatiliteye rağmen yeni siparişlerin yukarı yönlü olması, ihracat verilerinin yukarı yönlü olması sevindirici. Bir diğer unsur da dikkat ettik verilerde talep yönlü artışın da hızlanmış olması. Yeni siparişlere bağlı olarak yeni üretim hatlarının kuruluyor olması da pozitif değerlendireceğimiz bir unsur açıkçası. Bu üretimdeki büyümeyi gösteriyor. Bu aynı zamanda Nisan, Mayıs, Haziran'a dönük olarak da üretim artışının ön talep olarak gerçekleşeceğini, hızlanacağını gösteriyor. Bir diğer önemli unsur da son dönemde Türkiye'nin hakikaten pandemiyle birlikte gündeme gelen istihdam kısmıyla ilgili bu verilerin bize açıkladığı. İstihdam kısmında da üretim odaklı olan kısımda artış görüyoruz biz son dönemde. Yani gelen PMI verilerinin sevindirici noktası öncelikle ihracat siparişlerinin artıyor olması, üretim bantlarının yeniden artışa geçmiş olması ve aynı zamanda istihdam kısmına da pozitif etki yapıyor olması. Tabii Türkiye'deki PMI artışlarını sadece Türkiye şartlarında değerlendirmemek lazım. Çünkü biliyorsunuz Avrupa'da da İngiltere'de son 10 yılın zirvesi görüldü şu anda PMI artışlarında. Artı Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, Belçika'da müthiş şekilde PMI verilerinde Mart ayı itibariyle yukarı yönlü gidiş var. Bu şunu gösteriyor. Özellikle Avrupa'da kısıtlamaların etkisinin hafifletilmesinin etkisi diye düşünüyoruz. Yani kısıtlamaların İngiltere bazlı olarak hafifletiliyor olması, aşılamanın belli seviyelere gelmesi Avrupa'daki PMI verilerini de yeniden pozitife çevirdi. Hatta şunu da görüyoruz biz Avrupa'daki rakamlarda, özellikle Hollanda, Almanya merkezli Amerika'ya ve Çin'e dönük ihracat verilerinin de hızlı bir şekilde gelişme gösterdiğini görüyoruz. Yani hem Türkiye'deki PMI verileri hem de Avrupa'daki PMI verilerini birlikte değerlendirmek lazım. Her ikisinde de artış var. Yani o pandemi sonrasında beklediğimiz talep artışının biz yavaş yavaş oluştuğunu görüyoruz.
Değerli izleyenler, Asya borsalarıyla devam edeceğiz. Şangay borsası ekranda yarım puana varan yükseliş var. Hong Kong borsası tatil nedeniyle kapalı. Japonya borsası %1'in üzerinde değer kazanıyor. Hemen Şangay'ı öne çıkaralım. 3481 puanda %0.43'lük pozitif bir görünümü takip ediyoruz. Bugün özellikle Asya tarafında Avustralya, Hindistan, Singapur, Hong Kong borsaları kapalı olacak Paskalya tatili nedeniyle. Japonya borsasında az önce %1'in üzerindeki yükselişten bahsettik. 29.750 puanda. Bu yükselişte ise Japonya Nikkei 225 endeksinin SoftBank hisselerinin %3'ün üzerine değer kazanımı ile birlikte geneline yayılan bir görünüm oldu ve burada da kazanımlar %1.20'yi aşmış durumda. Ve aynı zamanda Şangay borsasında da pozitif bir görünüm takip ediyoruz. Güney Kore borsası da yarım puanın üzerinde bir kazanım içerisinde. Hemen Asya'nın ardından içerideki tabloya bakacağız. Borsa İstanbul'la devam edeceğiz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi de dün günü pozitif bir seyirle tamamladı. Kapanışa bakalım hemen. Borsa İstanbul Yüz Endeksi'nin kapanışını da ekranlarınıza getiriyoruz. 1426 puandan kapattı. %2.50'lik yükseliş söz konusuydu. 1400 puanın üzerine atmış oldu. Perşembe günü hafta başından bu yana 1400 puanın altında kapanışlar gerçekleştiriyordu Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Ve 1426 puanla da dün günü tamamladı. Gün içinde en düşük 1399 puanı gördü. En yüksek görmüş olduğu seviyede 1426 puan seviyesiydi ki o seviyeden de kapanış gerçekleştirdi. Bu arada hemen para piyasalarını da ekranlarınıza taşıyoruz. Dolar endeksi 93 seviyesinin altına çekildi ancak sınırda işlem görüyor. 92.90 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.17'deki seyrini korumakta. Dolar TL 8.11 seviyesinden işlem görüyor. Euro TL ise 9.58 ve sepet kurda 8.86 seviyesinde. Az sonra gün içi grafikleri de ekranlarınıza getireceğiz. Konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz piyasadaki anlık görünümü. Bu arada yine bir değerlendirmeyi de ekranlarınıza getireceğiz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, Borsa İstanbul'a dair son görünümü yorumladı. Bankacılık ve sanayi endeksini özellikle ele aldı.
Faizler yükseldi, evet kur yükseldi. Bu bankacılık içinde bir risk oluşturabilir. Ama buna rağmen fiyat bazlı baktığımızda ve teknik olarak o yataylığı 3-4 gündür gördüğümüzü eğer işte değerlendirirsek en azından son 10 günlük dalgalanmanın geride kaldığını ben düşünüyorum. Yani yeni bir gelişme olmazsa bugünden yarına daha kötü bir bankacılık endeksi görme ihtimalimiz %20 ise daha iyi bir fiyat seviyesi ve endeks görme ihtimalimiz bence önümüzdeki 15 gün içinde ki biraz önce saydığım Avrupa tarafından gelecek heyetle Halkbank davasını da unutmamamız gerekiyor. Bu süreç içerisinde ben bankacılık tarafını %80 daha pozitif satışların da bittiğini düşünerek söylüyorum. Türkiye'nin üretim konusunda, ihracat konusunda hatta yani hizmet tarafını tabii ki şimdilik bir kenara işte turizmdir, ulaşımdır vesaire bu sektörleri biraz daha 1-2 aylık daha sıkıntılı bir süreci olacak ama sizler de bizler de bu PMI verilerini yani satın alma müdürleri endekslerini özellikle imalat tarafında yakından izliyoruz. Burada Türkiye'nin ben bir sıkıntısı olduğunu hatta dünyada da benzer bir durum söz konusu bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Yani bizim üretim, ihracat, büyüme tarafında sanayi, imalat elinden geldiğince destek vermeye devam edecek. Bizim ve bütün dünyanın olduğu gibi hizmet tarafında bir hani bu noktada bir sıkıntımız olabilir. Bunu belki turizm gelirleri üzerinden konuşabiliriz. Hani ithalat, ihracat noktasında cari açık vesaire düşünüldüğünde. Onun haricinde ihracat tarafında özellikle Avrupa'nın da bir toparlanma eğilimi içerisine girdiğini düşünmeye başladığımız bu dönemde biraz da aşı çalışmalarının her ne kadar kısıtlamalar olsa da devam ettiğini düşünürsek onun için ben ihracat tarafında hatta 2021'in büyüme tarafında %5'e yakın bir hedefte çok Türkiye'nin yeni bir gelişme olmazsa negatif anlamda yani bunu geçen yılki salgına benzer bir gelişme olmazsa çok sıkıntı yaşamadan %4 ile 6 arasında bir büyümeyi evet. Bu faiz oranları bu gelişmeler yani döviz dalgalanmaları vesaire olsa da Ben yılın ikinci yarısında çok daha net bir şekilde biraz daha sosyal hayatta da normalleşerek devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki partnerlerimizin de yani ihracat partnerlerimizin de durumları, salgınla mücadelesi önümüzdeki dönem takip edilmesi gerekiyor.
Değerli izleyenler, MTA'daki görünümle devam edeceğiz. Önce ons altın ekranlarınızı getireceğiz. Ardından petrol fiyatlarıyla devam edeceğiz. Ons altın haftanın son işlem gününde 1732 dolardan işlem görüyor. Tepe noktasında ise 1734 dolar seviyesini takip ediyoruz. An itibariyle yatay pozitif bir görünüm içerisinde ons altın haftanın son işlem gününde değer kazancı içerisinde olduğunu belirtebiliriz. Tepe noktasının bir miktar altında işlem görüyor. Gün içi grafiği de ekranlarınıza taşıyoruz ki yine aşağıdaki oluşan seviye ise 1729 dolar seviyesi. Ons altın 1700 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu arada şimdi petrol fiyatlarıyla devam edeceğiz ancak petrole dair de önemli gelişmeler var. OPEC ülkeleri yöneticileri dün bakanları bir araya gelmişti ve kritik bir petrol kararı aldılar. Buna göre üretimle ilgili şu kararlar ön plana çıkıyor. Mayıs ve Haziran'da üretim günlük 350 bin varil artırılacak. Temmuz'da ise 441 bin varil üretim artışına gidileceği duyuruldu. Ay ay üretim artışına gitmeye yöneldi OPEC ülkeleri. Gelecek 3 ay boyunca üretim günlük 500 bin varili aşmayacak denildi ve OPEC 28 Nisan'da da yeniden toplanacak. Bakanlar bir araya gelecek. Yakından takip ediyoruz çünkü üretime ilişkinde şimdi bir karar aldı OPEC. Bunun etkilerini de takip ediyor olacağız. Peki haftanın son işlem gününde nasıl bir görünüm var ona bakalım şimdi. Petrol fiyatlarını ekranlarınıza getireceğiz. Hem ham petrole hem de Brent petrole bakacağız. Ham petrol tarafında %3.53'lük yükselişi takip ediyoruz. 61 dolar 25 sentten işlem görüyor ham petrol. Gün içi grafikle birlikte son bir haftalık grafiği de ekranlarınıza taşıyoruz. Tepe noktasında 61 dolar 64 senti görüyoruz ki yine o tepe noktasına yakın yerlerde seyrediyor ham petrol. %3'ün üzerinde yükselişi izliyoruz. Hemen değiştirelim ve Brent petrole geçelim. Görünümü değiştirdik. Brent petrole devam ediyoruz. Daha yatay pozitif bir görünüm söz konusu. Gün içi grafik ekranlarda 64 dolar 67 sentten işlem görüyor. Brent petrol 65 doların hemen altında konumlanıyor. Petrol tarafında yükselişi takip ediyoruz. OPEC ülkelerinden kritik petrol kararının ardından ham petrol tarafında %3'ün üzerindeki değer kazanımını izliyoruz. Şimdi de gün özelinde takip edeceğimiz veri setini ekranlara getireceğiz. Bugün hangi verileri takip edeceğiz? Özellikle Amerika'dan gelecek olan veriye odaklandık. Amerika borsaları her ne kadar kapalı olsa da, piyasalarda işlem yapılmasa da gözler bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olacak. Özellikle hem dolara yön veren bir veri olarak ön plana çıkıyor. Aynı zamanda istihdam ve işsizlikle ilgili son gündem başlıkları oldukça önemli. Burada nasıl bir veri geleceğini piyasa yakından takip ediyor olacak. Ve yine Amerika'dan ortalama saatlik kazançlar verisini de takip ediyor olacağız. Gün özelinde gözler bu veride olacak. Ve şimdi de gündemin sıcak başlıklarıyla devam edeceğiz. Değerli izleyenler, piyasaların yakından takip ettiği gelişmeleri ekranlarınıza yansıtıyoruz. Madde madde anlatacağız. Haberlerimizi ekranlarınıza getireceğiz. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu göreve geldikten sonra ilk defa yatırımcılarla, ekonomistlerle bir araya geldi. Dün bir video konferans gerçekleştirildi ve Avpar'ın da edindiği bilgilere göre Kavcıoğlu şu mesajı paylaştı. Sıkı para politikası duruşu devam edecek dedi. Son dönemde yapmış olduğu açıklamalarda da hep aynı vurguyu yaptı Kavcıoğlu bu arada. Göreve geldikten sonra yapmış olduğu açıklamalarda sıkı para politikasına dikkat çekti. Şimdi dünkü toplantıya dair elde ettiğimiz ayrıntıları paylaşacağız. Haberimiz geliyor ekranlarınıza.
Merkez Bankası Başkanı göreve başladıktan sonra ilk kez yatırımcılarla bir araya geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomist ve yatırımcılarla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Apara'nın edindiği bilgiye göre Kavcıoğlu para politikasındaki sıkı duruşun devam edeceği mesajını yineledi. Kavcıoğlu'nun toplantıda içinde bulunduğumuz dönemde yüksek seviyelerde seyreden enflasyon ve enflasyon beklentileri sıkı bir para politikası duruşu gerektirmekte açıklamasını yaptı. Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın enflasyonu %5'e indirme hedefine sıkı sıkıya bağlı oldukları açıklamasını yaptı. Enflasyonla mücadele kararlılığımızda Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağız diyen Kavcıoğlu, enflasyon odaklı para politikamız küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak dedi. Kavcıoğlu yatırımcılara enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz mesajını verdi.
Dijital paralar tüm dünyanın gündeminde. Amerika Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Asya buna ilişkin çalışmalarını sürdürüyor ve uygulamalarını da hayata geçirmeye başladı. Bu arada içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da aslında duyurmuştu hazırlıklara başlandığını, dijital para çalışmaları yapıldığı aktarılmıştı ve Merkez Bankası dijital para için düğmeye bastı. Pilot uygulamalara başlanacak.
Merkez Bankası dijital para için çalışmaları hızlandırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2020 yıllık raporunda finansal inovasyon alanında yapılan çalışmalar paylaşıldı. Dijital para Ar-Ge projesi kapsamında pilot uygulama için hazırlıklara başlandı. Pilot uygulamayla dijital paranın gerçek hayatta kullanılabilirliğine ilişkin senaryolar test edilerek dijital paranın tasarımına ilişkin daha kapsamlı bulgular elde edilecek. Projenin amacı bir konsept olarak dijital paranın Merkez Bankası tarafından ihraç edilebilirliğini farklı senaryolar altında incelemek, test etmek ve araştırma geliştirme faaliyetlerini hayata geçirmek olarak sıralandı. Ar-Ge projesi sonucunda dijital paranın sahip olabileceği farklı özelliklerin tespiti, ortaya çıkabilecek etkilerin analizi, teknolojik gereksinimlerin tespiti ve mevcut teknolojilerin bu gereksinimleri ne kadar karşılayabildiğinin anlaşılması mümkün olabilecek. Merkez Bankası ayrıca küresel boyuttaki yeniliklerin yararlanmak üzere makine öğrenmesi okulu tasarlandı ve okul kapsamında kurum içi katılımcılara yönelik eğitimlere başlandı. Merkez Bankası'nda geçen yıl dijital para, blok zincir, makine öğrenme, yapay zeka gibi alanlarda araştırma faaliyetleri yürütmek üzere İnovasyon Genel Müdürlüğü kurulmuştu.
Değerli izleyenler, önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü hareketli olacak. Hem enflasyon verisini alacağız pazartesi günü. Mart ayı enflasyon verisini takip ediyor olacağız ve bu veriyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin ne söylüyor rakamlar, buna bakacağız. Salı günü ise önemli bir ziyaret var. Avrupa Birliği liderleri 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor. Konsey ve komisyon başkanı Türkiye'ye gelecek. Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri masada olacak. Hem komisyon hem konsey başkanı Başkan Erdoğan'la görüşecek.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında olumlu adımlar atılmaya başlandı. Avrupa Birliği liderleri 6 Nisan'da Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. 4 ana başlıkta Türkiye'ye gelecek olan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Ziyaret, yeni dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan olumlu havanın devam ettirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Zirve sonucunda Ankara-Brüksel hattında yeni bir yol haritasının ilk temellerinin atılması bekleniyor. AB'nin önümüzdeki dönemde Türkiye ile işbirliği yapabileceği alanların başında Gümrük Birliği Anlaşması'nın günün şartlarına uyarlanması geliyor. Anlaşmanın güncellenmesine her iki taraf da olumlu bakıyor. Bir diğer başlıksa geri kabul anlaşmasının güncellenmesi. Bu anlaşma çerçevesinde Türkiye'deki mültecilere sağlanan mali desteğin sürmesini sağlayacak yeni bir paketin AB liderleri tarafından sunulması bekleniyor. Yeni mali yardım paketinin 4,5 veya 5 milyar avro aralığında bir miktar olacağı belirtiliyor. AB Konsey Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in çantasında ayrıca Doğu Akdeniz meselesi de olacak. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları ve enerji kaynaklarının paylaşımı konusundaki ihtilafları müzakere etmek için Doğu Akdeniz Konferansı önerisinin değerlendirilmesi bekleniyor.
Piyasalardaki dalgalanmaya rağmen halka arzı gerçekleştirdiniz. Yurt içinde de yurt içi ve yurt dışından toplamda 15.8 milyar liralık çok yoğun bir talep geldi. Bu talebi neye bağlıyorsunuz öncelikle?
Biz zaten şirket olarak kendimize güveniyoruz. Operasyonlarımızın, gerek operasyonlarımızın durumu, gerek büyüme hikayemiz, gerek geçmiş son yıllardaki performansımız, önümüzdeki yıllardaki beklentiler Hem şirketimize biz güveniyorduk hem de aracılık yapan kurumlar da güvendiler sağ olsunlar. Ve bu süreçte de yatırımcılarımızın karşısına çıktık. Yatırımcılar da teveccüh ettiler. Çok ciddi bir talep geldi. Bundan sonra da bizim omuzlarımıza önemli bir sorumluluk yüklendi. Biz natural gaz yönetim ekibi olarak geçmişte olduğu gibi çok çalışarak, çok gayret göstererek yeni yatırımcılarımıza, yeni ortaklarımıza mutlu etmek için onların teveccüh gösterdikleri bu büyük bizim için talebe layık olmaya çalışacağız.
Evet, halka arzları takip ediyoruz.
Podcast dinle.